Ayrım 12, Bir Türkiye Hayali, Selçuk Şirin, sayfa 159. Kalkınma üzerine sayısal denemeler. Parayı konuşalım, milli gelir neden gündemden düştü? Bir ülkenin ekonomisini anlamak için kamuoyunda en çok takip edilen iki rakam var. Milli gelir ve büyüme oranları. Türkiye son 15 yılda özellikle milli gelir üzerinden kendi başarı hikayesini anlatır oldu. Hatırlarsanız milli gelirin kaç kat arttığına dair epey nutuk dinlerdik yakın bir zamana kadar. Ama son zamanlarda artık bu nutukları duymaz olduk. Sahi milli gelir 2017 Türkiye'sinde neden birdenbire gündemden düştü? 2015 kişi başı milli gelirimiz 9.261 dolar. Aşağıdaki tabloda kişi başına milli gelirin 2006-2015 yılları arasındaki seyrini görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kişi başına düşen milli gelir 2007'de neyse 2015'te de o. Türkiye patinaj yapıyor denmesinin sebebi işte bu tablo. 2007 yılında kişi başı ortalama milli gelir 9.247 dolar. 2015 yılında bu rakam 9.261 dolar olmuş. Yani 2007'den 2015'e kadar geçen sürede ancak 14 dolarlık bir zenginleşme kaydetmişiz. Senede 2 dolarlık bir artış bu. Oysa hatırlayın, 2010'ların başında benzer bir periyot için yapılan güzellemelerde kişi başına milli gelirimizin bilmem kaç kat arttığı lafını duyardık hep. Yükselirken abartılan rakamlar, düşerken... Büyüme bakımından da durum farklı değil. Ekonomideki büyüme rakamlarına baktığımızda da durum aslında farklı değil. %3-4'lük büyüme rakamı bizi ancak olduğumuz yerde tutmaya yetiyor. Artan nüfus itibariyle %5'in altındaki her büyüme rakamı potansiyelimizin altında bir performansa işaret ediyor. Türkiye eğer iddia ettiği gibi G20 ülkeleri içinde ilerlemek, hatta G20 ülkeleri içinde kalmak istiyorsa yıllık büyümesini %5'in üstüne çıkarmak zorunda. Ekonomi de bir hikaye sonuçta. Büyüme rakamları demişken iddia edildiği gibi bu rakamlar tek başına bir anlamı olmayan veriler. Bu verileri anlamlı kılan bir hikaye içinde sunulmaları. İşte bu noktada işin içine gerçek kadar algı da giriyor. O nedenle bir referans noktası olarak şu gerçeği de bir kere daha hatırlatayım. 1960'tan günümüze kişi başına milli gelir artışına baktığımızda Türkiye her 10 yılda kişi başı milli gelirini %45-50 oranında arttırabilmiş bir ülke. Bu oran son 10 yılda kaydedilen %46'lık artışla neredeyse aynı. Yani onar yıllık dilimler itibariyle Türkiye'nin son dönemiyle bundan önce gelen 50 yıllık dönemi arasında ciddi bir fark yok. Milli gelire dair çok kullanılan bir diğer ölçekte gayri safi yurt içi hasılada kaydedilen artışın onar yıllık dönemlerde açılımı. Aslında bana kalırsa bu yaklaşım sıkıntılı, zira baz etkisini dikkate almıyor. Ama aşağıdaki grafiğin benzerlerini resmi sunumlarda çok gördüğüm için tartışmayı biraz da o zeminde devam ettirmek üzere yazıyorum. 1965-2015 arası 50 yıllık döneme bakarsak karşımıza ilginç bir tablo çıkıyor. Evet, burada Türkiye GSYH 1965-2015 arası tablosu var. Veriler Dünya Bankası ve TÜİK'ten, grafik ve hesaplama Çağdaş Şirin'den. Türkiye GSYH 1965-2015, 1965'te 16 milyar dolar, 1975'te 62 milyar dolar, artış 3.2 kat, 1985'te 89 milyar, artış 1.3 kat, 1995'te 226 milyar, 2.2 kat, 2005'te 481 milyar, artış 2.0 kat. 2015'te 720 milyar dolar, artış 1.4 kat. Tekrar edeyim, bu veriler milli gelirin her 10 yılda bir ne kadar katlandığını gösteriyor. Dönemsel olarak artışlara bakarsanız aslında Türkiye'nin 2000'li yıllarda yaşadığımız görece zenginleşmeyi daha evvelki dönemlerinde de yaşadığını göreceksiniz. Örneğin 1965-1975 arası 10 yılda ekonomi tam 3.2 kat büyümüş. 1985-1995 arası özallı yıllarda da 2.2 kat büyüme kaydedilmiş. Resmi büyüme rakamlarıyla oluşturulan bu tabloya bakınca 2005-2015 arası büyümenin sıra dışı olmadığı aşikar. Ne yapmalı? Bu kitapta ele aldığım her konuda sadece şikayet iletmek değil derdim. O nedenle ne yapmalı sorusuna her eleştiri yaptığımda önce kendime sormaya gayret ediyorum. Ne yapmalı? Bir kere öncelikle tüm verilerin işaret ettiği ekonomideki duraklamayı gündeme alıp dert etmeliyiz. İlk yapmamız gereken bu. Sorunları yok saymaktan vazgeçmek, dert etmek. Ne sofradaki ekmeği ne de çocuklarımızın geleceğini konuşamıyorsanız bilin ki fakirleşmek için bir adım da siz atmış oluyorsunuz. Ne kadar demokrasi o kadar ekmek. Ülke olarak eski usul ekonomiyle yani tarımla, turizmle, inşaatla ancak kısa dönemli olarak %3-4 seviyesinde büyüyebiliriz. O nedenle ülke olarak bir an evvel adına yapısal reform dediğimiz büyük dönüşümü başlatıp uzun soluklu bir büyüme trendi yaratmamız şart. Bu dönüşümün anahtarı da belli. Temel özgürlüklerde, hukuk sisteminde ve eğitimde reform olmadan hiçbir sorunumuzu çözemeyeceğimizi artık kabul etmek. Asıl yapmamız gereken eskiden Güney Kore'nin, son dönemlerde Çin'in ve muhtemelen şu dönem Hindistan'ın yaptığı gibi sadece kısa dönemli olarak değil, uzun soluklu ve istikrarlı bir şekilde büyümek. Yani 10-20 yıllık dönemlerde %5'in üstünde bir oranda büyümek. Bu oranları yakalayamazsak yani reform yapamazsak bırakın 20 bin dolar milli gelir hayalini G20 içinde bile kalamayız. Tabii reformların olabilmesi için önce parayı konuşmamız, hurafelerin ötesine geçip ekonomik olarak nerede olduğumuzu tartışmamız gerekiyor. Problemleri yok sayarak çözmek henüz icat edilmiş bir yöntem değil. Ya kalkınma masallarıyla kendimizi uyutacağız ya da gerçeği görüp kendimize çeki düzen vereceğiz. Tercih bizim. Krizden çıkmanın 3 koşulu: adalet, özgürlük, eğitim. Yıllardır geliyorum diyen ekonomik kriz geldi ve can yakmaya başladı. Buraya nasıl geldiğimiz konusunda farklı görüşler olsa da buradan nasıl çıkacağımız konusunda bir görüş birliği var. Yapısal reform şart. Türkiye'nin 4 büyük partisinin tamamı son seçim beyannamelerinde yapısal reformlardan söz ettiler. Zaten ülkenin temel sorunlarına hepsi bu sihirli iki kelimeyle çözüm önerir. Neden acaba? Neden yapısal reform? Türkiye geleneksel tarımla, ucuz turizmle ya da emek yoğun inşaatla geleceği 10 bin dolarlık milli gelir sınırına geldi. 8 yıldır o sınırda patinaj yapıyoruz. Aslına bakarsanız bırakın patinajı, resmen geri viteste gaza basmış durumdayız. Milli servetin eridiği şu süreçte bir yere çarpmadan bir an önce partilerin üzerinde hemfikir olduğu yapısal reformları hayata geçirmemiz gerekiyor. Peki nedir bu reformlar? Hukukun üstünlüğü, temel özgürlükler, beceri bazlı eğitim. Yapısal reform artık ağızda sakız olmuş bir kavram oldu maalesef. Kendisini gerçekleştirmeden etiketini eskittiğimiz, adını anıp içini dolduramadığımız bir kavram. O nedenle formülü açayım. İlk olarak bu krizden çıkmak için hukukun üstünlüğünü tesis etmemiz gerekiyor. Çünkü adil rekabet olmadan üretim artmıyor. İkinci olarak eski usul ekonomiden katma değeri yüksek ekonomiye geçmemiz için bilgiye ulaşmanın önündeki ekonomik ve politik engelleri kaldırmamız gerekiyor. Üçüncü olarak nüfusunun yarısı genç bir ülke olarak çocuklarımıza dünya ile rekabet edebilecek beceriler kazandırmamız gerekiyor. Yani adalet, temel özgürlükler ve eğitim alanında yapısal reformları hayata geçirmemiz gerekiyor. Kalkınmanın temeli olarak adil rekabet. Rekabet ancak adaletin yasalarla garanti altına alındığı ortamda yeşeriyor. Yasal güvence altına alınmış adil yarışma koşulları olduğu zaman insanlar ekonomik hayata daha yüksek oranda katılıyor ve daha fazla verim alıyor. Aynı şekilde yabancı sermaye hukukun işlemediği ülkelere ya hiç gitmiyor ya da her an çıkmak üzere gidiyor. Türkiye 2016 Hukukun Üstünlüğü Endeksinde maalesef 113 ülke arasında 99. sıraya düştü. Oysa çok değil birkaç yıl evvel 50'li sıralardaydık. Bu alanda karnemizi düzeltmeden refah seviyesini kalıcı bir şekilde arttırmak mümkün değil. Temel özgürlük artık ekonomik bir kavram. Katma değeri yüksek ekonomi aynı zamanda bilgi ekonomisidir. Bireyler sınırsız hayal kurabildiğinde, kurdukları hayalleri özgürce geliştirdiklerinde ve ortaya çıkarttıkları fikirleri serbestçe paylaştıklarında katma değer ortaya çıkıyor. Detaylarını uzun uzun yol ayrımındaki Türkiye'de sunduğum gibi bir ülkedeki bilgiye ulaşma özgürlüğü o ülkedeki inovasyon seviyesinin neredeyse yarısını açıklıyor ve inovasyon seviyesi de doğrudan milli geliri belirliyor. Özetle ne kadar özgürlük o kadar refah. Türkiye içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkmak için temel özgürlüklerin önünü açan adımlar atmak zorunda. Çocuklarımız dünya ile rekabet edebilecek becerilere sahip değil. Yeni ekonominin itici gücü becerikli birey. Eskiden doğal kaynaklar ve jeopolitik konum neyse şimdi de becerikli insan potansiyeli aynı. O nedenle Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD ve Dünya Bankası gibi uluslararası kurumlar eğitimi ölçme değerlendirme işine girmiş durumda. OECD yıllardır PISA testiyle 15 yaşındaki gençlerde beceriyi ölçüyor. Dünya Bankası da TIMSS ile matematik ve fen alanlarında başarıyı ölçüyor. Her iki değerlendirmede de bir G20 ülkesi olan Türkiye'nin çocukları ilk 20 değil, ilk 50 ülke arasında bile yok. Okul öncesi eğitimden araştırma odaklı üniversiteye acil reform. Nüfusunun yarısı eğitim çağında olan bir ülke bu büyük potansiyeli bir an önce beceri ile donatmalı. Bunun için de eğitimde yapısal reform yapmalı. Kaliteli okul öncesi eğitimden yaygın fen liselerine, araştırma odaklı üniversiteden elit Ar-Ge merkezlerine kadar toplu bir yeniden yapılanma şart. Yoksa elimizdeki genç kuşağı bir kere daha heba etme riski var. Tercih zamanı. Özetle Türkiye eski usul tarımla, ucuz turizmle ya da inşaatla geleceği yere geldi. Yaşadığımız kriz bize yıllardır ertelediğimiz ve üzerinde uzlaştığımız reformları hayata geçirmek için yeni bir fırsat veriyor. Tercih tabii ki bizim. Hayalini yitiren ülkeden girişimci çıkar mı? Türkiye'de bir hayal kıtlığı yaşanıyor. Çocuklarımızın yarısı, yetişkinlerimizin ise yalnızca %14'ü hayal kuruyor. Hayalini yitiren bir ülkenin bu çağda rekabet etmesi mümkün değil. Ne yapmalı? Uber 15 THY ediyor. Türkiye'nin eski ekonomiyle, siz bunu yol inşaat diye okuyun, buradan ileriye gidemeyeceği artık herkesin ortak kabulü. Basit bir yazılım olarak kurulan araç temin servisi Uber'in günün döviz kuruna göre 10 ila 20 TL'ye satın alabildiği gerçeği herkesi harekete geçirmiş durumda. O nedenle haklı olarak tüm bakanlıklar, STK'lar, üniversiteler bu yeni ekonomide rekabet edebilecek yetenekleri aramaya koyulmuş durumda. Kaynak ya da uzmanlık sorunu yok. Devlet girişimci yetiştirmek için hatırı sayılır bir kaynak ve teşvik sistemi kurmuş durumda. TÜSİAD ve TOB gibi etkin sivil toplum kuruluşları bu konuya ağırlık veriyor, yarışmalar yapıyor. Başında Sina Afra'nın bulunduğu Girişimcilik Vakfı, dünyada örnek gösterilen bir yeni girişimci destek ağı kurmuş durumda. Profesör Doktor Erhan Erkut gibi bu işe kendini adamış akademisyenler gençleri girişimciliğe davet ediyor. Bahçeşehir Üniversitesi sadece İstanbul'da değil, Silikon Vadisi ve Boston'da girişimciler için ofis açmış durumda. ODTÜ ve İTÜ zaten bu işi Teknokent'te uzunca bir süredir yapıyor. Boğaziçi ve Özyeğin kendi girişimci ekosistemlerini kurmuş durumdalar. Ama bütün bunlar 80 milyonluk bir ülke için yeterli değil. Tüm bir ekonomiyi yeniden kurmaktan söz ediyoruz. Eski yaptığımız her işe katma değer katarak yeniden kurgulamaktan söz ediyoruz. Tarımdan turizme her şeyi yeniden tasarlamaktan söz ediyoruz. O nedenle gösterilen iyi niyetli çabalar iyi bir başlangıç ama yeterli değil. Çünkü Türkiye'nin yeni ekonomide rekabet edebilmesinin önünde bambaşka bir engel var. Ben buna tahayyül kıtlığı diyorum. Anlatayım. Hayalini yitiren ülkeden girişimci çıkmaz. Kıtlığı biliyordum da boyutlarını yeni öğrendim. Intel ve Bright Future 10 şehirde 8-55 yaş arası 2000 kişiyle görüşerek Türkiye'nin hayal haritasını çıkartmış. Sonuçlar ürkütücü. Çocukların yarısı hayal kurmuyor. Yetişkinlerde hayal kuranların oranı sadece %14. Bekarlar evlilerden, kadınlar erkeklerden, gençler yaşlılardan, taşrada yaşayanlar büyük kentlerde yaşayanlardan daha çok hayal kuruyor. Ve maalesef kurulan hayallerin önemli bir kısmı bir mesleğe sahip olma hayali. Katılanların neredeyse %80'i girişim yapmayı bir hayal olarak dahi aklından geçirmemiş. Az da olsa girişimcilik hayali kuranların 1/3'ü ise bu hayalini kimseyle paylaşmamış. İtiraz etmeden hayal kuramazsınız. Bu hayal araştırması çok ciddi bir boşluğu doldurdu. Ancak ilk defa yapıldığı için teknik bakımdan eksikleri çok. 10 şehir ve 15 üniversite ile Türkiye'yi harita çıkartacak kadar temsil etmek zor. Ama araştırmanın bence en büyük eksiği bu değil. Bu araştırmanın ciddi olarak kurgulanmış bir kuramsal yaklaşımı yok. Keşke bu araştırma hayalin yanı sıra itirazı, yani eleştirel düşünebilme yeteneğini de ölseydi. Çünkü itiraz etmeden hayal kurulmaz. Var olanla yetinmeyenler, var olanı eleştirenler kurar hayali. Biat ederek, statikoyu kutsayarak hayal kurulmaz. İtiraz etmeyi göze almadan ancak taklit eder, büyük bir hayal kuramazsınız. İtiraz kabiliyetinde dünyada neredeyiz? Bu noktada Intel verilerini bir anlamda tamamlayan başka bir veriyi hatırlatayım. OECD'nin bizde de gerçekleştirdiği PISA eleştirel düşünme ve problem çözme araştırmasından birkaç yerde söz etmiştim. Daha evvel yazdığım gibi 15 yaşındaki gençlerde ileri derecede eleştirel düşünme, yani itiraz edebilme becerisine sahip gençlerimizin oranı sadece %2.2. OECD ortalaması bizim 5 katımız. Güney Kore'deki gençlerin oranı ise %28. Çocuklarımız yarın bu altyapıyla, yani ekonomide nasıl yarışacaklar diye düşünmemiz gerek. Önce tahayyül, önce itiraz. Eğer dünya ile rekabet etmek istiyorsak bu yarışa fonlarla, teşviklerle, girişimcilik nutuklarıyla hazırlanamayız. Bu yarışa tabiri caizse eşek gibi çalışarak hazırlanırsak yeni kurulan ekonomide ancak marabalık yaparız. O ekonomiye lider olamayız. O nedenle hayal kurmayı, itiraz etmeyi, başta eğitim sistemi olmak kaydıyla hayatın her alanında teşvik etmekten başka çaremiz yok. Çünkü Can Yücel'in fevkalade güzel bir şekilde ifade ettiği gibi, düşünde bile göremez işler, düşlerin gördüğü işleri. 12. ayrımın sonu. Sayfa 171.